Ayrım 33, Yanlış Yol, Henning Mankell. Sayfa 420, 30. bölüm. Sarah Bjork'un siyah arabanın yanında durarak dikkatle baktı. Wallander onun hemen arkasında duruyordu. Varlığının ona güven duygusu aşılamasını istiyordu. Ama onu etkilememek için de arkasında durmayı yeğlemişti. Sarah'ın iyice emin olmaya çalıştığının farkındaydı. Günleri karıştırıp perşembe yerine cuma sabahı Wettersted'in evine geldiğinde gördüğü araba bu araba mıydı? Eski Adalet Bakanı'nın oturduğu evden çıkan araba bu muydu? Wallander bu düşüncesini Siyosten'e açtığında o da hemen kabul etmişti. Gündelikçi Sarah Bjorklund bu arabanın Wettersted'in evinin önünde gördüğü araba olduğunu söylese bile bu yine de bir şeyi kanıtlamayacaktı. Tek kazançları bir olasılık olacaktı. Ama bu bile çok önemliydi ve ikisi de bunun farkındaydı. Sarah Bjorklund duraksadı. Arabanın anahtarları üstünde olduğundan Wallander Siyosten'e çevrede bir tur atmayı önerdi. Bjorklund eğer gözlerini kapar ve motorun sesini dinlerse acaba bu sesi tanıyabilir miydi? Her motorun farklı bir sesi vardı. Bjorklund gözlerini kapayarak motorun sesini dinledi. Olabilir dedi bir süre düşündükten sonra. Bu o sabah gördüğüm arabaya benziyor. Ama aynı araba olup olmadığını söylememe olanak yok. Plakasını görmemiştim. Wallander tamam dercesine başını salladı. Tabii anlıyorum derken Wallander hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Verdiğim bunca zahmet için özür dilerim. Höglund Sarah Bjorklund'u almaya giderken Noren'i de yanına almıştı. Höglund orada kalmak istediği için Noren, Sarah Bjorklund'u Üstad'a geri götürecekti. Saat daha çok erken olmasına karşın tüm ülke olanları duymuştu. Siyos'ten sokakta ayaküstü bir basın toplantısı yaparken Wallander'le Höglund feribot iskelesine yemek yemeye gitmişlerdi. Wallander olanları Höglund'a ayrıntılarıyla anlattı. Oker Liljegren, Alfred Harderberg'le ilgili araştırmamızda karşımıza çıkmıştı dedi Höglund. Hatırlıyor musun? Wallander bir yıl öncesinin olaylarını hatırlamaya çalıştı. Yüzünü buruşturarak Farnholm şatosunun duvarlarının arkasında yaşayan üç kağıtçı iş adamıyla sanat simsarını hatırladı. Sonunda adamı Sturup havaalanında kaçarken yakalamışlardı. Oker Liljegren'in adı da bu soruşturmada geçmişti. Ama önemsiz olduğundan üstünde durmamışlar, sorguya çekmeyi de akıllarından bile geçirmemişlerdi. Wallander üçüncü fincan kahvesini yudumlarken bakışları da o yaz sabahında tekne ve feribotlarla dolu rıhtıma çevirdi. Doğrusu bunu hiç istemiyorduk ama oldu. Kafa derisi yüzülmüş bir ceset daha. Ekholm'e göre artık katilin kimliğini saptanması için gerekli olan fırsatların çarpıcı bir şekilde arttığı o sihirli sınıra ulaştık. O da FBI'ın örneklerini izliyor, haklı olabilir. Artık benzerliklerle farklılıkları daha net bir şekilde görebileceğiz.
Şiddetin derecesinin arttığını düşünüyorum dedi Höglund duraksayarak. Yani baltayla vurma ve kafa derilerinin yüzülmesinin yanı sıra şimdi de fırında yakılma çıktı karşımıza.
Wallander genç kadının sözlerini sürdürmesini merakla bekledi. Onun duraksayarak konuşmasının aslında önemli bir şey söylemeye hazırlanmasından kaynaklandığını artık öğrenmişti.
Wettersted'in cesedi ters dönmüş bir kayığın altında bulundu diye sürdürdü konuşmasını. Arkadan biçilmişti, kafa derisi yüzülmüştü. Sanki bu işi özenle yapmak için zamandan tasarruf edilmemişti ya da kararsızlık içindeydi. Birinci kafa derisinden söz ediyorum. Karlman cepheden öldürüldü. Katilin kim olduğunu görmüş olmalı. Saçlar kazınmamış ve yolunmuştu. Bu da denetlenemeyen bir anlık öfkenin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Sonra Björn Fredman öldürülüyor. Cesedi sırt üstü yatarken bulundu. Belki de öldürülmeden önce bağlanmıştı. Bence mutlaka bağlanmıştı. Yoksa karşı koymaya çalışırdı. Katil kurbanının gözlerine kezzap döktü. Göz kapaklarını kapamaması için uğraşmış olmalı. Kafaya indirilen darbe son derece sertti. Şimdi de Liljegren, onun da kafası fırının içine sokuldu. Katilin davranışları gittikçe vahşileşiyor. Gözlerini nefret mi bürüdü acaba? Ya da hasta ruhlu bir adamın güç gösterisinden tatmin olması mı söz konusu burada?
Bu söylediklerini Ekholm'e de söyle dedi Wallander. Bu sözleri bilgisayarına girse ben de senin gibi düşünüyorum. Katilin davranışlarındaki bazı somut değişiklikler açıkça ortada. Bir şeyler değişiyor. Ama bu değişiklikler bize ne anlatıyor? Bana bazen sanki milyonlarca yıllık ayak izlerini yorumlamamız gerekiyormuş gibi geliyor. Beni en çok endişelendiren kronoloji, yani kurbanları belli bir düzene bağlı olarak buluşumuz. Kurbanlar somut bir düzen içerisinde öldürüldüler. Onun için de doğal bir kronoloji oluşturmamız gerekli. Ama bu söz konusu düzenin içinde görmediğimiz ya da yorumlayamadığımız başka düzenlerin olup olmaması beni çok endişelendiriyor. Ve bu göremediklerimiz gördüklerimizden çok daha önemli olabilir mi? Höglund bir süre konuşmadı. Kurbanlardan biri ya da birileri katile diğerlerinden daha mı yakın? Evet, ben de bunu söylemeye çalışıyordum dedi Wallander. Örneğin Liljegren merkeze Karlman'dan daha mı yakın? Ve en uzaktaki kim ya da tümünün katil olan mesafesi aynı mı? Yalnızca hastalıklı bir beyinde var olabilen bir mesafe. Wallander boş kahve fincanını kenara itti. Emin olduğumuz tek şey bu adamların rastgele seçilmedikleri. Björn Fredman farklı dedi Höglund masadan kalktıklarında. Evet, farklı diye karşılık verdi Wallander. Ama olaya tersinden bakacak olursan diğer üçünün de ondan farklı olduğunu görürsün. Togaborg'a döndüklerinde Hanson'un emniyet müdürüyle görüşmek üzere Helsingborg'a gelmek üzere olduğunu öğrendiler. Organize Suçlar Daire Başkanlığından polisler de yarın burada olur dedi Siosten. Ekholm'le konuşan oldu mu diye sordu Wallander. En kısa zamanda buraya gelmeli. Höglund konuyla ilgilenmek üzere yanlarından ayrıldı. Bu arada Wallander bir kez daha Siosten'le birlikte evi dolaştı. Nüberg mutfakta diğer teknisyenlerle birlikte çalışıyordu. Üst kata çıkmak üzere basamaklara yaklaştıklarında Höglund yanlarına gelerek Ekholm'in Hanson'la birlikte yola çıktığını söyledi. Birlikte evi dolaştılar, hiçbiri konuşmuyordu. Her biri kendi yöntemiyle ipucu yakalamaya çalışıyordu. Wallander, Wetterstedt'in evinde ya da Karlman'ın bahçesinde yaptığı gibi yine aynı şekilde katilin varlığını hissetmeye çalışıyordu. 12 saatten daha kısa bir süre önce katil de bu basamaklardan üst kata çıkmıştı. Katilin varlığının etkisi hala evin içindeydi. Wallander diğerlerinden daha ağır adımlarla yürüyordu. Sıklıkla durup boşluğa bakıyordu. Ya da bir sandalyeye oturup sanki bir müzedeymişçesine duvara, halıya veya kapıya bakıyordu. Ara sıra da geri gidip yine aynı yolu izliyordu. Onu yakından izleyen Höglund, onun ince bir tabaka buzun üstünde yürüyormuş gibi son derece dikkatli davrandığını düşündü. Wallander onun ne düşündüğünü bilseydi büyük olasılıkla ona katılırdı. Her adımını dikkatle atıyor ve eşyalara yeni bir yorumla bakıyordu. Yoğun düşüncelere kaptırmıştı kendini. Gustav Wetterstedt'in evinde alışılmışın dışında çok az eşya vardı. Wallander oradayken aradığı adamın varlığını hiçbir zaman hissetmemişti. Dolayısıyla da Wetterstedt'i öldüren katilin eve girmediğini düşündü. Elindeki çizgi romanı okuyarak beklediği garajın tepesine çıkmanın dışında eve hiç yaklaşmamıştı bile. Kurbanın dışarı çıkmasını beklemişti. Ama burada Liljegren'in evinde durum çok farklıydı. Wallander basamakların yanına giderek banyoya uzanan hole baktı. Bulunduğu yerden öldüreceği adamı görebiliyordu. Yani banyonun kapısı açıksa tabii. Liljegren evde yalnız olduğuna göre banyonun kapısını neden kapasın ki? Banyonun kapısına doğru giderek duvarın yanında durdu. Sonra da içeri girerek kendisini Liljegren'in yerine koyup kapıya doğru gitti. Bir yandan da hiç duraksamadan başına inecek baltayı düşünüyordu. Holdeki halının üstüne düşüşünü gözlerinin önünde canlandırdı. Sonra rolünü değiştirerek kendini sağ elinde baltasını tutan katilin yerine koydu. Sol elin değil, buna Wetterstedt'in öldürülmesi sırasında karar vermişlerdi. Adam sağ elini kullanıyordu. Wallander hayali cesedi sürükleyerek yavaşça basamaklara doğru gitti, sonra mutfağa ve fırına. Bu işi de tamamladıktan sonra bodrum katına indi, dışarı süzülmesi için oldukça dar olan pencerenin önünde durdu. Liljegren'in evine girmek için bu pencereyi kullanan adamın kesinlikle zayıf olması gerekiyordu. Aradıkları adam mutlaka zayıf biri olmalıydı. Mutfağa döndü, sonra bahçeye çıktı. Evin arka tarafındaki bodrum penceresinin yanında teknisyenler ayak izlerini bulmaya çalışıyorlardı. Wallander onlara boşuna uğraştıklarını, ayak izi falan bulamayacaklarını söyleyebilirdi. Katil bundan önce işlediği cinayetlerde olduğu gibi burada da yine yalın ayaktı. Bodrum penceresiyle sokak arasındaki en kısa mesafe olan çalılara doğru çevirdi bakışlarını. Katilin neden her zaman yalın ayak olduğunu düşündü. Bu düşüncesini defalarca ekolme açmasına karşın yine de tatmin edici bir yanıt alamamıştı. Yalın ayak dolaşmak demek yaralanma riskini göze almak demekti. Islak zeminde kayıp düşmek demekti. Ama katil yine de yalın ayak dolaşıyordu. Peki ama neden? Neden ayakkabılarını çıkarıyordu? Bu bir türlü açıklayamadı. Ayrıntılardan biriydi. Katil kafa derilerini yüzüyordu. Balta kullanıyordu. Yalın ayaktı. Wallander birden durdu. Aklına bir şey gelmişti. Bilinçaltı sonunda bir türlü hatırlayamadığı şeyi ortaya çıkarmıştı. Kızılderili diye geçirdi içinden. Kızılderili bir savaşçı. Bu düşüncesinde haklı olduğunu iliklerinde hissediyordu. Peşine düştükleri adam seçtiği görünmez yolda yürüyen yalnız bir savaşçıydı. Düşünde yarattığı bir rolü oynuyordu. Öldürmek için balta kullanıyor, kafa derilerini yüzüyor, yalın ayak dolaşıyordu. Peki ama neden bir kızılderili bu güzelim yaz günlerinde İsveç'te dolaşıp insanları öldürüyordu? Bu cinayetleri aslında kim işliyordu? Bir kızılderili mi yoksa bu rolü üstlenen biri mi? Wallander bu düşüncesini unutmamak için ona sıkı sıkıya sarıldı. Büyük mesafeler kat ediyor diye geçirdiği içinden. Bir atı olmalı, motosikleti. Yol bakım binasının yanında duran motosiklet. Arabayla dolaşıyor ama motosiklete biniyor. Wallander eve doğru yürüdü. Bu olayda aradığı adamın görüntüsünü gözlerinin önünde ilk kez canlandırabilmişti. Bu da onu çok heyecanlandırdı. Yine de düşüncelerini şimdilik kimseye açmayacaktı. Üst kattaki pencerelerden biri açıldı, Siyos'tan aşağıya doğru uzandı. ''Buraya gel!'' diye bağırdı telaşla. Wallander arkadaşlarının ne bulmuş olabileceğini düşünerek eve döndü. Siyos'tan Hoyglund, Lidiagren'in çalışma odası olduğu anlaşılan odadaki raflardan birinin önündeydiler. Siyos'tan'ın elinde bir poşet vardı. ''Kokain olduğunu tahmin ediyorum.'' dedi. ''Eroin de olabilir.'' ''Nerede buldunuz?'' diye sordu Wallander. Siyos'tan açık çekmeceyi gösterdi. ''Daha başka da olabilir.'' dedi Wallander. ''Evin araştırılması için narkotik köpeklerin buraya gelmesini isteyeceğim.'' ''Bence komşularla konuşmaları için de birilerini göndermelisin.'' diyen Wallander sözlerine devam etti. ''Motosikletli birini görüp görmediklerini sorsunlar. Yalnızca dün gece değil, daha önceki günlerde de görüp görmediklerini öğrenmek istiyorum. Hatta son birkaç haftadan bu yana.'' ''Motosikletle mi gelmiş?'' ''Öyle sanıyorum. Bununla ilgili bilgileri soruşturma dosyasında bulacaksın.'' Siyos'tan odadan çıktı. ''Soruşturma dosyasında motosikletle ilgili bir şey yok ki.'' diye şaşkınlıkla konuştu Höglund. ''Olması gerekirdi.'' dedi Wallander sinirli bir sesle. ''Karlman'ın evinin önündeki yolda bir motosikletin durduğunu onaylamamış mıydık?'' Aynı anda da Ekholm ile Hanson'un arabadan inip her iki yanında gül ağaçları olan taşlı yoldan eve doğru yürüdüklerini gördü. Yanlarında bir adam daha vardı. Wallander onun Helsingborg Emniyet Müdürü olabileceğini tahmin etti. Bir garson yanlarına geldi. ''Aşağıya insek iyi olacak.'' dedi. ''Bir şey bulabildiniz mi?'' ''Bu ev bana Wetterstedt'in evini hatırlatıyor. Burada da aynı sıkıcı burjuva hava var. Ama hiç olmazsa burada bir iki aile fotoğrafı yer alıyor. Belki poz verirken biraz daha gülümseselerdi iyi olacaktı ama yine de fena sayılmaz. Lilliegren'in ailesinde meğerse asker de varmış. Tabii bu fotoğraflara inanacak olursak.'' ''Onlara daha bakmadım.'' diye yanıt verdi Wallander özür dilercesine. ''Bir evin önünde duran yaşlı bir çiftin resmi var.'' dedi Höglund. ''Resmin arkasında yazılanlardan anladığım kadarıyla bu çift Lilliegren'in Öland'da yaşayan anneannesiyle büyük babası.'' Giriş katını dolaşmayı sürdürdüler. Basamakların yarısı kan izlerinin bozulmaması için kordon altına alınmıştı. ''Yaşlı bekarlar.'' dedi Wallander. ''Bunların evleri de kendileri gibi birbirlerine benziyor.'' ''Oke Lilliegren kaç yaşındaydı? 70'in üstünde miydi?'' Höglund bu sorunun yanıtını bilmediğinden karşılık vermedi. Liljegren'in yemek salonu toplantı salonuna dönüştürülmüştür. Toplantıya katılması gerekmeyen Ekholm son gelişmeler konusunda bir polisten bilgi alıyordu. Herkes kendini tanıttıktan sonra masanın etrafına oturdular. Hanson kararlı tavırlarıyla Wallander'i çok şaşırtmıştı. Üst hattan gelirken hem Per Åkesson'la hem de Stockholm'daki cinayet masasıyla konuşmuştu.
''Bu evde olanlardan sonra durumumuzun ciddi bir şekilde değiştiğini söylemek yanlış olur.'' diye söze başladı Hanson. ''Karşımızda bir seri katil olduğunu anladığımızda durum zaten çok ciddi bir şekilde değişmişti. Şimdi bir tür sınırı geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu söz konusu bir dizi cinayeti çözmeye başladığımızı söyleyemeyiz ama ümidimizi yitirmemeliyiz. Genel müdürlükten cinayet masası bize ihtiyacımız olan tüm yardımı yapmaya hazır.'' Stockholm'dan gelen personelin hiçbir zorlukla karşılaşmaması için bazı formalitelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu yeni oluşacak soruşturma ekibinin başına kurtun getirilmesine karşı çıkacağınızı sanmıyorum.
Kimse karşı çıkmadı. Siyosan oturduğu yerden onaylarcasına başını salladı.
Kurt'un bu konularda deneyimi var dedi Hanson, cinayet masası amiri. Kurt'un soruşturmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.
''Katılıyorum'' dedi Holsenborg emniyet müdürü. Tüm toplantı boyunca da bunun dışında herhangi bir şey söylemedi.
''Böylesi bir işbirliğinin mümkün olan en kısa zamanda nasıl başlayacağına ilişkin yerleşik yönergeler var.'' diye sürdürdü konuşmasını Hanson. ''Savcılar kendi hazırlıklarına başladılar. Şu anda en önemli mesele Stockholm'dan ne tür bir yardım isteyeceğimizin saptanması olacak.''
Wallander Hanson'un sözlerini gurur ve endişe karışımı bir duyguyla dinliyordu. Aynı zamanda da soruşturmanın başına kendisinden başka geçebilecek daha uygun birinin olmadığının da farkındaydı.
''İsveç'te daha önce bu tür cinayetler işlendi mi?'' diye sordu Siyos'tan.
''Ekholm'e göre hayır, işlenmedi.'' diye karşılık verdi Wallander.
''Bu tür cinayetlerde deneyimli meslektaşlarımızın olması iyi olurdu.'' dedi Siyos'tan.
''O zaman onları Avrupa'dan ya da Amerika'dan getirtmemiz gerekecek.''
Wallander sözlerini sürdürdü. ''Ve bunun iyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum, en azından şimdilik. Bizim şu anda deneyimli cinayet masası polislerine gereksinimimiz var. Bize yeni bir şeyler, yeni bakış açıları katabilecek kişilere.'' Gerekli kararı almaları 20 dakikadan az sürmüştü. Daha sonra Wallander odadan çıkarak Ekholm'ü aramaya gitti. Ona üst kattaki banyonun önünde rastladı. Wallander onu uzun süreden beri kullanılmadığı anlaşılan konuk odasına götürdü. Odayı havalandırmak için pencereyi açtı, sonra yatağın kenarına oturarak Ekholm'e o sabahki düşüncelerini açıkladı.
''Haklı olabilirsin'' dedi Ekholm bir süre sonra. ''Ciddi psikozları olan birinin yalnız bir savaşçı rolünü üstlenmesi olağan dışı değil. Cinayet tarihinde bunun birçok örneği vardır ama İsveç'te değil. Bu tür insanlar intikamlarını almak için başka bir kimliğe bürünürler. Bu onlarda gördüğümüz en yaygın davranış biçimidir. Bu kimlik değişikliği suçluluk duymalarını engeller.'' Bir aktör kötü bir adamı oynadığında onun gibi vicdan azabı çekmez ve kendini suçlamaz. Ama salt eğlence olsun diye adam öldüren psikopatları da unutmamak gerek.
Bu olayda böyle bir olasılığın söz konusu olabileceğini sanmıyorum.
Katilin bir rol üstlendiğini ve bu rolün de yalnız bir kızılderili savaşçı olduğunu bir an için kabul etsek bile bu cinayetlerin işlenme nedenlerine ilişkin bizlere bir ipucu vermeyebilir. Bunun dış dünyayla bir bağlantısı olmayabilir. Eğer senin haklı olduğunu kabul edersek, yani katilin yalın ayak bir savaşçı kimliğine neden büründüğünü bilmediğimizi kabul edersek, o zaman katilin bir süre sonra bir Japon samurayına dönüşebileceği olasılığını da göz ardı etmememiz gerekir. Bu seçimi hangi nedenlerle yaptığını bilen tek bir kişi var. O da katilden başkası değil.
Wallander bir süre önce Ekholm'le yaptığı başka bir konuşmayı hatırlamıştı. Bu da kafa derilerinin yüzülmesinin ilginin başka tarafa çekilmesi için gerçekleştirilmiş bir oyun olduğu anlamına gelir dedi. Yani kendisi için seçtiği rolün gereği olarak kafa derilerini toplaması, yoksa işlediği cinayetlerin anısı olarak değil.
Olabilir.
Bu da başladığımız yere döndük demektir.
Bu tür kombinasyonlar defalarca denenmeli. Başlama noktasından ayrıldığımız andan itibaren oraya dönmemiz olası değil. Katille aynı yolda ilerlemeliyiz. Katil sürekli hareket halinde. Dün akşam olanlar da bu söylediklerimi kanıtlıyor.
Somut bir düşüncen var mı?
Fırın çok ilginç. Wallander, Ekholm'in kullandığı sözcüklerden hoşlanmamıştı ama bir şey söylemedi. Ne açıdan?
Kezzap ve fırın arasındaki fark çok çarpıcı. Bir cinayette hala canlı olan bir adama kimyasal bir madde kullanarak işkence yapıyor. Bu aslında cinayetin bir bölümü. Diğer cinayette ise sanki bizleri selamlamaya çalışıyor.
Wallander dikkatle Ekholm'e baktı. Az önce duyduğu sözcükleri algılamaya çalıştı. Polisi selamlamak mı?
Buna aslında şaşırdığımı söyleyemem. Katil kendi davranışlarından etkilenmedi. Kendisine ilişkin görüşü sürekli değişiyor. Bu görüş genellikle bir süre sonra kendisinin dışında bir ilişki kurma arayışına dönüşür. Bence artık kendi kendini kutlamaktan sıkılmak üzere. Büyüklüğüne, yüceliğine ilişkin dışarıdan gelecek iltifatlara gereksinimi var artık. Öldürdüğü kurbanları yeniden dirilerek onu alkışlayamazlar. Bazen bu tür kişilikler gidip polise teslim de olurlar. Peşlerine düşen polislere giderler. Cinayet işlemesini engellemek isteyen polislere giderler. Bunun birçok farklı şekli var. Kimliği belirsiz telefonlarla ya da imzasız mektuplarla kendilerini ele verebilirler. Aksi halde öldürdüğü bir adamı neden fırının içine soksun?
Bizimle alay mı ediyor sence?
Onun olaya bu şekilde baktığını sanmıyorum. Kendisini asla yaralanamaz, incinemez görüyordur. Eğer yalın ayak savaşçı rolünü üstlendiği doğruysa, bu kendisinin olaylardan hiçbir zarar görmeden ya da yara almadan nasıl çıktığını açıklar. Eskiden savaşçıların kendilerini kılıçlardan ve oklardan korumaları ve yaralanmamaları için merhem sürünmeleri oldukça yaygın bir uygulamaydı. Günümüzde ise bu kılıçları polis simgeliyor olabilir.
Wallander bir süre konuşmadı. Bundan sonra ne yapacağız diye sordu. Lilia Gren'in kafasını fırına sokarak bize kafa tuttu. Bundan sonra ne yapacak acaba? Tabii eğer bir cinayet daha işlerse.
Birçok olasılık söz konusu olabilir. Psikopat katillerin polislerle bağlantı kurmak istedikleri bilinen bir gerçektir.
Neden? Ekholm bir an için duraksadı.
Daha önce polisler de öldürüldü.
Yani bu deli adamın bize göz diktiğini mi söylemek istiyorsun?
Olabilir. Biz farkına varmadan bir an için yanımıza iyice yaklaşabilir, sonra yeniden ortadan kaybolabilir. Ve bir gün bu saklambaç oyunu ona yeterli gelmeyebilir.
Wallander Karlman'ın çiftliğindeki polis kordonunda yaşadıklarını hatırladı. Polisin çalışmasını izleyen meraklı yüzlerin arasında birini daha önce görmüş gibi bir duyguya kapılmıştı. Ters dönmüş kayığı çevirip altında yatan eski Adalet Bakanı'nın cesedini çıkardıklarında polis kordonunun arkasında da aynı yüzü gördüğünü düşünüyordu. Ekholm ona dikkatle baktı.
Bence bu olasılıkları göz ardı etmemelisin dedi. Bu konuşmayı yapmamış olsaydık bile ben sana bunlardan söz etmeyi düşünüyordum.
Neden bana?
Sen içimizde en çok ortada olan kişisin de ondan. Bu 4 cinayeti işleyen adamın yakalanması birçok kişiyi ilgilendiriyor. Ama düzenli olarak yalnızca sen ortadasın.
Wallander yüzünü buruşturdu. Bu söylediklerini gerçekten de ciddiye almamı mı istiyorsun?
Buna sen karar vereceksin.
Konuşmaları bitince Ekholm odadan çıktı. Wallander yerinden kalkmadı. Ekholm'in sözlerini nasıl değerlendirmesi gerektiğini kestiremiyordu. Odada sanki soğuk bir rüzgar esti diye geçirdi içinden. Ama daha fazlası değil.
33. ayrımın sonu. Sayfa 434.